Ayrım 9, sayfa 93. Yağmur yağarsa kumru ölüsünün sırılsıklam ölü tüyleri, ölü, her şey ölü. Leyla İsmet, boş versene sen diyor. Pek senli benli bir ifadeyle. Sen yine mütareke senelerine dön. Yazar artık hiçbir şey yazamayacağını, yazmaması gerektiğini, Nur Hanımların, Vedatların, ayrılığın ve acı rüyanın, orman, karanlık, sonsuza giden araba, bugünün ortamına çekici gelmeyeceğini düşünürken, Leyla İsmet, dantelalı kombinezonunun şehvet çağrışımlarına sunduğu göğüslerini örtmeye gerek duymayarak bir kahkaha atıyor. Peyami'de malzeme çok, diyor. Gece de var, karanlık da. Leyla mı? At, İsmet kalsın. Ne de olsa Anadolu'dan geliyorum. Leyla fazla şehirli. Necdet de arabacı yaparsın. Anladın mı? Arabacı. Araba. Halit Ziya Bey'in rüyasındaki araba birden değişiyor. Ormanda yol almıyor. Pangaltı. Nasıldı? Pangaltı, gece yarısına birkaç dakika var. Sinemanın kapısında. Fakat hangi sinema? İnci sineması mı? Acaba o devirde ismi İnci miydi? Dantelalı kombinezonu üstüne alelacele yıpranmış bir çarşaf geçiren, çarşaf iki parça değil midir? İsmet, İnci deyiver ayol. Kim bilecek, kim araştıracak? Yazar da kim bilecek, kim araştıracak diye tekrarlıyor. Sonra sahneyi kurmaya koyuluyor. Sahne ne kadar çabuk kuruluyor? Pangaltı. Hava gazı lambalarının aydınlattığı cadde bomboş. Yalnızca sinemanın kapısında iki atlı bir araba duruyor. Müthiş bir sağanak. Parlak derili siyah hatlara muşambalarını geçirmeye çalışıyor arabacı. İri yarı güçlü bir adam. Genç anasının gözü. Arada bir sinemanın kapısındaki göz alıcı renklerle boyanmış afişe bakıyor. Bu süzgün bakışlı, ıslak dudakları aralık, genç ve güzel bir kadın çehresidir. Arabacı iç geçiriyor. Arabacı iç geçirirken çarşaflı İsmet sinemanın köşesinden görünecektir. Soyulmuş badem tazeliğindeki yüzünü çok ince peçe asla örtememiş. Yağmurda ıslanma, götürelim hanım. Şey, arabacı, şey. Söyle hanım, sana bir adres soracaktım. Sor da gel ıslanma, arabanın içinde sor, hadi. İsmet arabacının burma bıyıklarına bakarak tereddütler geçiriyor. Yağmur şakır şakır yağıyor. İsmet çarşafı vücuduna yapışmış, kara bir mağara gibi duran arabaya doğru titrek adımlarla ilerliyor. Devir, işgal ordularının İstanbul'u. Ama kumru ölüsü. Birkaç sabah önceydi. Yine geç kalkmış, 7.30'da kurduğu saatler işe yaramamış, balkona çıktığında, sonradan kapatılmış balkonun pencerelerini açarken, bahçede yaban otlar üstünde bir kanadı açık kumru ölüsü. İlkilmişti. Yalan duyarlılık. İşleri tıkırında gitseydi, kurulu düzeni sarsılmamış olsaydı, her yazar Çehov değildir, hele sen hiç değilsin. Ne kumrunun ölümü, kediler tarafından parçalanışı, ne başkalarının acısı için yazmak. Kumru kendi kendine kalacaktı orada, bir kanadı açılıp kalmış. Oysa şimdi ayrılığın ortasında ölü kumru için sönük bir merhamet uyanıyordu. Geceler bu geceki kadar sıcak ve boğucu olmadığından yatarken kapatıyordu balkonun camlarını. Pencereler açılınca kumru ölüsü de ben buradayım diyordu. Kimse gelip almamıştı. Her sabah ben buradayım diyordu. Öldüm, artık uçmayacağım. Balkona çıksa yıldızlar ama kumru ölüsü de. Gecenin karanlığında görünmez, otlardan ayırt edilemez. Belli belirsiz siyah leke, yıldızlar aydınlatmaz onu. Yine de oradadır, tek başına, ölü. Yıldızlara baksa ve ölü kumruyu düşünmese. Daha kalacak orada, yok olup gidince de anısı kalacak. Acı dağılıp gidince avcı kedilerin canını aldığı uzak bir kumru olacak, unutuluncaya kadar. Sonra unutulacak. Mide bulantısını, gönül sızısını andırmayacak. Kumruların, bahçelerin çağrışımıyla. Ana oğul bahçedeler. Konuşmuyorlar, susuyorlar, içki içiyorlar. Neyle geçinirlerdi? Onca içki, şişeler, şişeler, madeni kutular, şişe kapakları. Kapıcının karısı şangır şungur çöp poşetlerinden bıktığını söylemişti. Boyu posu devrilesice. Ayhan için mi söylüyordu, Sevim Hanım için mi? 8 numaradaki Rezan Hanım, bahçeye çilingir sofrası kurmuyorlar mı, sinirim oynuyor demişti. Sonra da bir daha demedi, seni de aşağıda, taşlıkta, çilingir sofrasında görünce. Ama başkalarına kim bilir neler dedi. Happy topu 1-2 kez, happy topu 4-5 kez. Ne kadar uzak şimdi, happy topu 3-4 kez indim bahçeye. Nasıl da denk düşerdi yalnızlığınız, insan nasıl da yalnızdır, nasıl konuşur kendisiyle. Orhan Veli'nin dizesi, annem yok, babam yok ama iskeletlerim var benim. Dalgaların vuruşu, denizin geri çekilişi, ana oğul onlar gibi. Sevim Hanım şişlere domatesi, biberi, soğanı, eti geçiriyor. Sonra yine domates, biber, soğan, et. Ayhan mangalı yakmış. Madame Esther'i konuşuyorsunuz. Küçük dünyasına kurduğu düzen. Ayhan'ı konuşuyorsunuz. Ne okuyor ne çalışıyor. Lise 2'den terk. Seni konuşuyorsunuz. Yeni roman. Neyi yazıyordun? Durmaksızın yazdın. Yazarlıkla geçinebiliyor musunuz? Sevim Hanım şişleri Ayhan'a uzattı. Televizyon olmasaydı hapı yutmuştum. Televizyondan def edileceğin güne, saate, dakikaya daha var. İşler tıkırında. Ayrılık gelip çatmamış. Yine de tuhaf yakınlık. Sevim Hanım ve oğlu. Ayhan keşke kitaplarınızı okusa. Tuhaf yakınlıklar, gönül birliktelikleri. Uzak hayaliyle Nur Hanım beliriyor. Zavallı komşun. Oğluna senin kitaplarını aldıracak, imzalayacaksın. Çok değerli Nur Hanım'a, aziz komşum Nur Hanım'a en iyi dileklerimle. Bakkaldan yoğurt aldın Nur Hanım'a. Kuru kahveciden yeni çekilmiş kahve. Eczaneden ilaç. Ama kitaplarını imzalamadın. Oğlu getirmedi, sen unuttun. Salah, sınıf arkadaşımdı felsefede. Alaylar bulaylarla geçer ömürleri, dedikoduya kör körümsü bayılırlar. Zekaları düşük gradolu. Şiir yazardım, aruz vezni. Spor ayakkabılarınız Selim Bey. Tefrikanızı her gün okuyorum. Neden bu kadar acıklı şeyler? Gözlerin dolduğu dolacak. Orada, bahçede ve şimdi, ıssız oturma odasında. Orada, bahçede ve şimdi. Ayhan'ı görüyorsun. Annesine sokulmuş, her yudumda biraz daha sokularak, küçük çocukların anne sevinciyle. Uzamış sakallarıyla ikondan fırlamış gibi. Gün battı batacak. Yukarıda, asıl bahçede, kumrular, Sevim Hanım'ın bıraktığı çanaktan su içiyorlar. Ucu kırık çanak. Sarmaşık gülleri deli gibi açmış. Frenk asması yaprak yaprak eleniyor. Zehir gibi kokuyor karanfiller. Kediler geçiyor. Öte apartmanlardan bir adam, üst kat, dürbünle size bakıyor. Ne istiyorlardı sizden, Ayhan ve Sevim Hanım? 8 numara, Rezan Hanım yılan gibi tıslıyor. Aşık onlar birbirine, aşık. Sabaha kadar ne kavgalar kopuyor, siz bilmiyorsunuz, ne küfürler. Yani Sevim evdeyse tabii. Çıkıp gitmişse oğlan ağlıyor, uluyor. İşitirdin, kesik hıçkırıklar, gecenin yoğun sessizliğinde. Geç saat eve dönmüşsün, asansör kapısını açarken. Sana iyice yaklaşıyor Rezan Hanım. Zekaları düşük gradolu, olanca hainliğiyle gülümseyerek. İster inanın, ister inanmayın. Sevim vallahi delikanlılarla düşüp kalkıyormuş. Yaz gecesi belki de kesik hıçkırıkların tekrarlanmasından korkarak inmiştim bahçeye. 8 numaranın ilkintici sözleri. O bayağının bayağısı dedikodular, yayık ağızların söylediği. Biz burada bir aile gibiyiz. Ler çoktan beri tedirgin ediyordu. Taşındığının yılı dolmadan ev, apartman çöküvermişti. Yardımım dokunabilir mi diye düşünüyordun. Ama merakların da olabilirdi. Rezan Hanım'ın sözlerini büsbütün yabana atmamıştın. Freud filan, yarım yamalak bilgilerinle. Ayhan'ın bilinçaltına deşmeye gidiyordun. Şimdi iğrenç geliyor. Her aşka yöneltilmiş her söz iğrenç geliyor. Ayhan'ın yüzü kireç gibiydi. Annen nerede diye sormadın. Annen evde yok mu diye sormadın. Sadece insanın tek başına ayakta durması gerektiğini söylemiştin. Bunu öğrenmek zorundayız. Merdivenin ikinci, üçüncü basamağındaydın. Yukarıda erik ağacı. Selim, insan ne tuhaf diye içini çekti. Sarhoş oluyorumlardan vazgeçerek kayıtsızca içti. Halil Vedat'ı yazmış olmam hiçbir şey değiştirmemiş. İnsan karşısındakini anlayamıyor. Hiçbir zaman anlayamıyor. Asla anlayamıyor. Demek romanlar, öyküler, gece gündüz kitaplar okumak boşunaydı. Özümsediklerimiz boşunaydı. Hayatla, gerçeklikle burun buruna gelince bildiklerimiz, yapıp ettiklerimiz o kadar cılız kalıyordu ki. Siz nasıl baş ettiniz? Ayhan, çalışmak lazım, paylaşmak lazım. Bir türlü beceremedim abi, öğrenemedim. Bunları Sevim Hanım'la da konuşuyorlardı herhalde. Çalışmak, alkolü kesmek, hayata bir yön vermek. Sonra Sevim Hanım çıkıp gidiyordu. Yön verilemeyecek geceler. Yıllarca anımsadığı şeyler bu gece bastırdı. Bu gece, bu gece yarısı, nihayet geçti gece yarısı, sabaha var ama gece yarısı geçti. Sanki ödeşmek zorunda. Gümrah, dalga dalga kızıl saçlar gözünün önündeydi. Uzun eldivenler, modası geçmiş fantezi. Nereye gidiyordu? O şaşırtıcı kılıkla nereye gidebilirdi? Ayhan'la dönme dolaba binerken ışıklar, deniz, müzik yine pelerinlere mi bürünmüştü? Lokantada görmüşler Rumeli Kavağı'nda. Küçük ucuz bir balıkçı meyhanesi. Yanında oğlu yaşında bir çocuk. Kızıl saçlarını savura savura konuşuyor, şarabını yudumluyormuş. Hesabı Sevim Hanım ödemiş. Oğlan it kopuk takımındanmış. Ellerini kulaklarına götürdü. Sonsuza kadar kapamak, işitmemek istedi. Sanki yeniden anlatılıyordu. Abi, ben olmamak isterdim. Günü gelince hepimiz yok olacağız Ayhan. Tam anlatamadım. Ben olmamış olmak istiyorum. Denizin dalgalarını denizden ayrı bir şey sanırmışız. Denizmiş dalgalarda. Ayhan'ı dinliyordu. Saksıdan taşmış, taşlığa eğilmiş, kendini fırlatıp atmak ister gibi alevli kırmızı karanfillere bakıyordu. Oluş ve yok oluş değildi demek ki. Deniz diyordu Ayhan. Denizdi, uçsuz bucaksız ve dalgasız, dalgasız, dalgasız, yekpare, bütün. Sanki biraz sonra gelirim diye ayrılığın yaz akşamına uzun uzun bakıyorsun. Orada çok uzakta kalmış, korkunç, çözümsüz bir bilmeceden farksız. Ağaçların üst yaprakları son ışıklarla tutuşuyor. Düşleri alıp götürecek bir sessizlik ortasında. Üzülme diyor Terez, okullar açılınca yine görüşeceğiz. Terez'e bakıyordu, demek üzülmüştü, demek yüzüne yansımıştı üzüntü. Havuzun durgun suyunda bu kez kendini göremiyordu. Terez'in kıvırcık siyah saçlarına, akları masmavi, iri, kahverengi gözlerine bakıyordu. Geçen sonbaharı, geçen kışı, geçen ilk yazı düşünüyordu. Terez'le birlikte çalışmışlardı. Sevimsiz aritmetik, rakamları illa ezberlenecek tarih, dağlar, ırmaklar, yurttaşlık bilgisi, kim bilir hangi dersler. 40 yılı çoktan geçti. Eski büfe 40 yıl genç, yemek odasındaydı. Yemek masasında çalışıyorlardı. Ne kadar eski bu büfe? Bir söz 40 yıl kalbi ağrıtabilir. Okullar kapanmış, basamakları inip bahçeye çıktılar. Harap havuzun başına geldiler. Havuzun içinde yosunlar, kirli su, dallarından kopup havuza düşmüş yapraklar. Yeşil, yeşiline karşın ölü bir dünya havuz içi. Apaçık, masmavi gökyüzünde, batıda akşamın ilk kızıntıları beliriyordu. Yelpaze ışıklar. Biz haftaya kadar gidiyoruz. Biliyordu, Terezler adaya yazlığa gidecekler. Baş edemediği çocuk sevdasıyla Terez'in kalmasını, hep kalmasını, yanında kalmasını istiyordu. Gitmesen olmaz mı? Ada şimdi çok güzeldir. Ok gibi kalbine saplanıyordu Terez'in sözü. Fakat harap havuz hala çok güzeldi. İnce esinti taflanların üstünde geziniyor, Terez'in o küçük kızın havuzdaki aksini titretiyordu. Bir çocuk sevdasıyla sevmişti. Kornişonlar çıkarıyordu, küçük çin kasesine küçük hıyar turşuları. Gravyer peyniri kesiyordu, ufacık kayık tabağı yerleştiriyor, küp küp kestiği peynirlere kürdanlar geçiriyordu. Sana ne? Boş ver. Müzik de çalacaktı. Demin bir kağıt parçasını daha buruşturdu. Bir başkasının hayatını ne kadar hatırlayabiliriz? Bir başkasını ne kadar hatırlayabiliriz? Yırtmadı ama buruşturduktan sonra çöp poşetine attı mutfağa girer girmez. Birer ikişer eksiliyor, tasfiye ediliyor notlar, çiziktirmeler. Bir başkasının hayatını ne kadar hatırlayabiliriz? Hatırlanmasına artık sebep kalmadığına göre tasalanmak yersiz. İşte yırtıp atıyor, buruşturup atıyor. Öykülerinin, romanlarının alacaklı kişilerini mutlu kılıyor. Büyük ödeşmemiz bu gece bitecek, bir daha yazmayacağım sizi, hiçbirinizi. Vecihe Hanım dudağını büzüştürmeksizin susuyor. Sırrı Bey tek kaşını kaldırmış. Tam anlayamadım ama siz de onlardan yanasınız galiba. Onlar kim? Sorarken korkuyordun. Emekli coğrafya öğretmeninin yüzünde sayın muhbir vatandaşın çizgilerini yakalıyordun. Kısaca vatan hainleri diyebiliriz. Tam korkulacak günler değildi aslında. Ortalık az buçuk yatışmıştı. Yine de belli olmaz ki. Hem sen... Küçük sosyal endişeler belki benimki. Ürkek tutuk konuşuyordun, kekeliyordun. Aman dikkat edin, aman. Vecide Hanım atılıyor. Biz sizi çok seviyoruz. Televizyonda gördük, iftihar ettik. Ama Sır Milliyet'teki yazılarınızı okudu. Bazı görüşleriniz. Basbayağı solculuk propagandası yapan yazılarınız var. Gülmüştün acı acı. Solcular da benim sağcı olduğumu söylüyorlar. Aklından yazılar, başlıklar geçiyordu. Küçük burjuva dünyasının kısır yalnızlıklarını, ne demekse sapık ilişkilerini yazan. Vecide Hanım solcular tarafından dışlandığına sevinmiş, sapık ideolojiler size göre değil diyordu. Biz sizi beyefendi bildik. Sapıklar birbirine karışıyordu. Örgütlerle temasınız yok inşallah. Hayır Sırrı Bey, mesleki kuruluşlarla bile temasım yok. Hiçbir yere üye değilim. Yazarlar Sendikası? Hayır. Çember gitgide daralıyordu. Bir başkasının hayatını, insan bazen kendi hayatını da hatırlamayabilir. Hayat var mıydı, yok muydu? Ayhan, var olmak yok olmak değil, olmamış olmak diyordu. Ayhan'ı orada bıraktı, yazı masasında ve çöp poşetinde. Sevim Hanım'ı, Rumeli Kavağı'ndaki balıkçı meyhanesini, kumsalda masalar, balık ağları, bir şişe şarap, roka yapraklarıyla bezenmiş ızgara lüfer, çingene palamutu. Kırmızı turp da olacaktı, lokantada değil, buzdolabında. Sarı, turpun kırmızısıyla birlikte çıka gelen sarı, sonra lacivert, sonra siyah beyaz, yeşil kırmızı, bordo, turuncu, göndere çekilen renkler. Üstü başı dökülen, suratları kararık, gönülleri kararık, dudakları güleç, Elleri kirli çocuklar bayraklarla koşuyor, herkes futboldan konuşuyordu. Halil Vedat'ın romanını maç seyredenlere okutamazdım diyor, gülmeye koyuluyordu. Önce kesik kesik, bir delinin kıkırdayışını andırarak, sonra boğula boğula. Kırmızı turpları yıkarken stadyuma koşanları görüyordu. Ayakkabıları patlamış çocuklar, büyük bayraklar taşıyan genç kadınlar, kim bilir kaç yüz milyarlık otomobiller, kornalar, hep birazdan söylenen marşlar. Halil Vedat'tan özür diliyor, elimden bir şey gelmez, ben yazdım, sizi okumaları için yazdım. Stadyum kapısında kitaplarımı satamazdım ya, ne diyecektim? Halil Vedat 1930'larda canına kıydı, 50 yıl sonra bu intihar için üzülmenizi istiyorum mu diyecektim. Baharlı turbu çiğneyerek futbolun acıyı ortadan kaldırıvermesine, türkücülerin, mankenlerin yoksullukla zenginliği birleştirivermelerine, televizyonun mucizevi gücüne şaşıyordu. Yürek yakıcı nihilizme doğru uçar adım giderken. Yıldızı sönmüş, yıldızı hiç parlamamış romanı, bu gece yarısı sonrasında bir deponun gün ışığı görmez odalarında, raflarda, paketlerde, üçer onar yirmişer genç bir adam canına kıymış. Mankenler, türkücüler, şimdiki hayat hepsini anında silip süpürüyordu. İntihar eden inşaat işçisi istatistiği. Atla hanım arabaya, yavrum atla. Vakit gece yarısını çoktan geçmiştir. İsmet, Nafi Bey'in konağını artık iki katlı arabanın içinde soracak. Nafi Bey miydi? Öyle bir ad işte. Şimdi canına okunacak bir romanın ilk sayfalarında. Leyla İsmet hanımefendi, yıprak çarşafını alelacele kuşanırken ne diyordu? Peyami'de malzeme çoktur. Şakır şakır yağmur yağıyor. Arabacı ile İsmet birdenbire öpüşüyorlar. O kadar birdenbire ki İsmet peçesini tam sıyıramamış. Arabacı İsmet'in çarşaf altında titreyen memelerini okşuyor. İnci sineması boşaldı. Annesi babasıyla sinemadan çıkan Matmazel Angel nasıl oluyorsa oluyor, onları yol ortasına bırakıp kara faytona süzülüyor. Gel yavrum, ikinize de yeterim. İsmet peçesini sıyırıp Matmazel Angel'i süzüyor. Ben Bakire'yim arabacı, kız oğlan kızım. Ben de, ben de. Desenize dilli bademlere badana çekeceğiz. Ayol çıldırdın mı? Bir an evvel Nafi Paşa'nın konağına yetişmeliyim. Dur be kızım, acelenle işimiz bitsin. Leyla İsmet hanımefendi biraz da Yakup Kat diye fısıldıyor. Öyle söyleyince artık bomboş caddede Captain Marlowe zil zurna sarhoş yanında hamamdan ayarttığı. Yazar irkilerek bakıyor. Boşluğa, boşlukta gördüklerine. Görebildiğine göre yazacak, yazabilecek. Bir acı öykü derken mütareke senelerinde gerilimi, cinselliği, şehveti, espiyonajı bol bir roman. Kırmızı, kıpkırmızı. Karanfillerinki değil, kırmızı turplarınki değil, ikisi gravyer peynirinin tabağında. Gelincik kırmızısı. Gelincik kırmızısı, taç yaprakları hemen, daha dokunur dokunmaz buruşan. Hayat hepinizi buruşturdu. Gelincikler eski Mısır'ın mezarlarındaydı. Bir sesti, demin, epey önce, kıpkırmızı açmışlardı. Yunanlar yeni açmış gelincikleri toplayıp salata yaparlarmış. Gözlerini kapayınca bu kez de kah Mısır'da kah Homeros'un gezisinde adalarda açıyordu gelincikler, Nil kıyısında. Adalara tutkundu bir zamanlar. Gelincikler, uzun uzun bakacaksınız onlara, resimlerini yapmak için. Bakışlarınız ana olunca gelinciklerin, elbette düşsel gelinciklerin resmini yapabilirsiniz. Gelincik resmi yapıyordu mum boyalarıyla. İlkokulda mı, ortaokulda mı? Belki öğretmeni göremediğine göre ortaokulda. Ressam olmak istemişti. Köşe Palas'tayken yazdığı uzun öykü de ressamdı. Kılık değiştirmişti, kimlik değiştirmişti, yine yeni bir ad uydurmuştu kendine. Yazarlığın yalanları. Evet ama gelincikler başka öyküdeydi, kısacık bir öyküde. Ve orada resim yoktu. Orada ressam değildi. Hikayeye ait bir şey kalmamış şimdi, biliyor musunuz? Burgaz mıydı, Heybeli miydi, adalardan bir ada. Gelincikler küçük kırmızı şemsiyelerini açıyorlardı. Kılsı tüylerle örülü yeşil saplar. Yüzlerce kez yazdığı geri zekalı yalnızlık. Gravyeri çiğnedi. Müzik de çalacaktı. Verdi falan değil. Boşuna yazılmış, boşuna dile getirilmiş. Nedir ki yalnızlık? Asıl acı bambaşkayken, asıl acı, asıl sevinç daha başka, daha güzel bir hayat için. Başkalarının mutsuzluğunu yazabilmek, anlatabilmek. Yazarlar Sendikası'nın üyesi misiniz? Hayır beyefendi, ama sık sık Çehov okurum. Ezbere bilirim. Bütün kalbimle, tutkuyla inanıyorum. Sonrası... Dünyanın bütün acılarını, bütün kötülüklerini bizi sarıp sarmalayacak merhamet. Merhamet dindirecek. Çehov'da ünlem yoktur. Şimdi senin iç sesinde var. Yine de gelincikler inatla. Ortaokuldayken, evet ortaokul, resim öğretmeni mum boyayla yapılmış, küçük suda terez için toplanmış, gelincikler resminde izlenimci bir tutum yakalıyor. Selim sevinçten esriyor, beğenilen tek resmi. Gelincikler resminin günün birinde bir öyküsüne iki satır olmasına şaşıyordu. Uzun öyküde de kendisi bir ressam. Halil Vedat'ın romanında anlatıcı. Çehov'un oyunlarında gönlüne, sızısına su serpilen okur. Gelincik resmi bir sır olup çıkmıştır. Yazar yetik gelincik resminde noktalar noktalar. Ayrım sonu sayfa 105.